Ayrım 15, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 225. Edebiyat ve çocukluk. Her şey aslında iyi olarak doğar der G.G. Russo, Emil'in başlangıcında. İyi ve zayıf. Çocuk doğuştan zayıf ve biçimlendirilmeye muhtaç olduğuna göre, sonradan alacağı eğitim büyük önem taşır. Görülüyor ki insan çocuk olarak başlamasaydı, beşer ırkı mahvolurdu diye devam eder Russo ve toplum projesini ifade etmek için bir minyatür örnek üzerinde Emil'in şahsında anlatır derdini. Pek çok çağdaşı ve fikirdaşı gibi Russo da çocukluğun ne menen bir şey olduğunu ve nerede son bulduğu sorusundan ziyade çocuğa verilecek eğitimin nasıl olması gerektiğini sorusuyla haşır neşirdir. Russo'nun projesindeki çocukluk anlayışı İbn Haldun'un toplumlar ve devletler için çizdiği döngüsel şemada olduğu gibi esas itibariyle bir safhadır safhalar arasında. Onu başka safhalar takip eder. Oysa çocukluğu başka şekillerde görmek de mümkün. Ya da şöyle demeli, belki de tanımlanabilir, hudutları belirgin bir safha değildir çocukluk. Belki de Rasun'u zannettiğinden ya da zannetmek istediğinden çok daha yakın akrabadır gececil ve kötücül olanla. Lewis Carroll küçük kız çocuklarının fotoğraflarını çekmeyi severdi. Bu amaçla alışverişler yapar, onları belli kılıklara sokar ve görüntülerdi. Bilhassa 9 yaşındaki Gertrude da kanepenin üzerinde uyuyormuşçasına pozlar verdirirdi. Rasun'un görmek istediği iyilik ve zayıflığı görüntüleyebilirdi böylece. Ama bunun yanı sıra Rasun'un da kendi Emil'ine konduramadığı, asla yakıştıramadığı bir karanlığı da işin içine sokarak. Lewis Carroll'ın 1876 tarihli fotoğrafında her an gözünü açıp kendisini seyredeni enseleyecekmiş gibi durur küçük Gertrude da. Zayıf, küçük, kırılgan ve masumdur. Ama aynı zamanda bunların hepsinin birden reddiyesini barındırır. Dilediği an gözlerini açıp kendisini seyredeni ayıplayabilir. Canı çektiğinde masumiyetinden sıyrılıp şeytani bir tebessüme bürünebilir. Sonra yeniden eğer istiyorsa masumiyete dönüş yapabilir. Tekin değildir, tehlikelidir. Çocukların yeni geldikleri varsayılan cennetin ruhani ikliminden ziyade dünyevi alemin tenselliğine yakın ve yatkındır. Bu fotoğrafın arka kapısından çıkarsanız eğer Nabokov'un Lolitasına kestirmeden ulaşabilirsiniz. Oradan da bir adım daha atıp Michael Turner'ın meteorlarına. Türk edebiyatı aynen Türk demokrasisi gibi belli kimlikleri belli kimliklerden daha çok kayırıp gözettiğinden midir? Bilinmez. Çok fazla sayıda ve değişik çelişik kişiliklerde çocuğa rastlamazsınız ortalıkta. Arada gözünüze ilişen az sayıda çocuk da ekseriye rasulvari bir ruh ikliminde hareket ederler. Bunun dışında en sık nükseden tema kötü geçmiş çocukluktur. Benim kuşağımın bol bol okuduğu çocuk kitaplarından da en gözde temasıydı bu. Ve bugün bilhassa muhafazakar İslamcı edebiyatta geçer akçedir. İyi çocukların başına kötü şeyler gelir. Oysa Lewis Carroll'un çektiği fotoğraflarda ve Nabokov'un Lolitasında ve Michael Turner'ın meteorlarında ne Gertrude, ne Lolita, ne de ikizler böylesine son bir masumiyet içindedir. Onları takip ederken çocukluğun nerede başlayıp nerede bittiğini kestiremez. Ne menen bir şey olduğunu, nasıl sıfatlandırılması gerektiğini bilemez ve tüm bunlardan ötürü hafiften tedirgin olursunuz. Masumiyet ve şeytanilik, iyilik ve erdemsizlik, çocukluk ve yetişkinlik birbirinin içine girer. Birbirini allak bullak eder. Bize gelince kendi çocukluğumuz bu her cümercin veballerinden arınamamışken, romanlarımızda, hikayelerimizde, senaryolarımızda, tiyatro oyunlarımızda canlandırdığımız çocuk karakterleri böylesi bir karmaşadan mümkün mertebe uzak tutmaktaki ısrar niye? İstanbul. Seçim ertesi İslam ve kadın. Amerika'da ikinci dalga kadın hareketi gerek kişisel hayatları dönüştürmek, gerekse hukuki ve yapısal ayrımcılığı sorgulamak açısından büyük kazanımlar elde ettiği bugüne değin. Hareketin bir başka önemli niteliği ilgi alanı sadece içsel meselelerle sınırlı tutmayarak dünyanın farklı farklı ülkelerinde yaşayan kadınların karşılaştıkları sorunları da siyasi gündeminin baş sıralarını tutmayı başarması oldu. Ne var ki başka açılardan son derece geniş perspektifli olabilen ve hem teoride hem toplumsal hareketlilikte heterojenliğini samimiyetle geliştirebilen Amerikan kadın hareketinin hala ve ısrarla ön yargıyla yaklaştığı temel bir mesele var. İslam ve kadın. Bu iki kelime yan yana geldiğinde derinlere kök salmış ön yargılar aniden çıkıveriyor su yüzüne. Türkiye'deki seçimler aynı kalıbın tekrarına vesile olacağı benziyor bir kez daha. İdeolojik yelpazenin farklı farklı köşelerinde mevzilenen kadın aktivist ya da akademisyenlerden hep aynı soruyu işitiyorum bugünlerde. İslamcıların başa gelmesi kadınlar açısından neleri değiştirecek? Konuşma ilerledikçe bir de bakıyorum ki soruyu soran kişi tarihsel ya da coğrafi farkları tamamen göz ardı ederek kuşatıcı, boğucu bir genelleme yapı vermiş. Bir de bakıyorum ki ülkeler ülkelere, kelimeler kelimelere karışmış. Türkiye'den söz ederken ya Bahreyn, ya Fas ama muhakkak Cezayir ve illaki Afganistan giriyor devreye. Keza AKP'nin yükselişini anlamak üzere yapılan saptamaların arasına Hamas'ın yoksul kesimlerden gördüğü desteğe dair analizler karışıveriyor. Temel ölçüt batı ve batı dışı olmaya görsün bir kere. Bütün Müslüman ülkeler üç aşağı beş yukarı aynılaşıyor. Türkiye ile Bahreyn arasındaki farklılıkları takip edemeyenlere Türkiye'nin geçirdiği farklı evreleri anlatmak daha da zorlaşıyor. Bu ön yargı ile yaklaşıldığında İslam bir çimento kalıbı adeta. Nereye dökülürse dökülsün, alabildiğine sabit kalıplar çıkarıveriyor ortaya. Kalıbı parçalayabilmek için soruyu parçalama gereği duyuyorum ben de. Hangi dönemdeki, hangi mekandaki, hangi İslami oluşumlardır sözünü ettiğiniz ve tabii hangi kadınlar açısından? İslam ve kadın ilk bakışta akla yatkın ya da göze cazip görünse de aslında son derece yanıltıcı olabilecek bir başlık. Bu başlığı böylesine rahat biçimde kullanmayı sürdürdüğümüz müddetçe tarihsel dönüşümleri, coğrafi farklılıkları, sınıfsal kopuklukları ya da kültürel başkalaşımları takip etmemiz imkan yok. Üzücü olan, düşündürücü olan, böylesine yutucu, kuşatıcı genellemelerin sadece Batı'da değil, Türkiye'de de hayli alıcı bulabildiğini gözlemlemek. İslam ve kadın başlığını tek ve mutlak bir biçimde okumak, sadece konuya ön yargılarla yaklaşan gayrimüslim camianın değil, kendi benimsediği İslam anlayışının her şeyin önüne geçirmeye çalışan kimi çevrelerin de işine gelmişe benziyor. Sonuçta klişelerimizi çarpıştırıp duruyoruz. Batı'da ikinci dalga kadın hareketin en önemli kazanımlarından birisi, tarihin yeniden ve yeniden yazılabileceğini göstermekti. Gerek akademi içi gerekse akademi dışı çevreleri. Tarihin kenarlarından da yazılabileceğini, marjinal yahut önemsiz addedilen özneler açısından da yorumlanabileceğini göstererek. Mesela Rönesans diye adlandırılan dönem, alt sınıftan kadınlar açısından bakıldığında mesela gerçekten bir yeniden doğuş anlamına mı geliyordu? Kaybolan, sesine kulak verilmeyen, kenarlara itilen, sıradan ve basit, önemsiz ya da yok sayılanlar açısından yazmaya kalktığımızda nasıl bir tarih birikimi çıkacaktı ortaya? Mesela diyelim ki feodal lordu merkez alan tarihsel anlatının aynı bölgede yaşayan cahil değirmenci açısından nasıl zuhur etmiş olabileceğini anlamaya çalıştığımız ve sonra bir adım daha atıp bir de o cahil değirmencinin karısı açısından ne anlam ifade ettiğine baktığımız ve bunu bir ilke haline geliştirdiğimiz takdirde egemen tarih anlayışının dönemselleştirme ve kavramsallaştırma ölçütlerine eskisi gibi sadık kalabilecek miydik genelde? Türkiye'de kendi tarihimizi böylesi bir gözle okuyup yorumlamakta pek fazla yol kat etmiş değiliz ne yazık ki. Oysa benzer soruları İslam ve kadın başlığına uygulayabildiğimizde şaşırtıcı bir çeşitlilikle karşılaşacağız belki de. Mesela Osmanlı İmparatorluğu boyunca çeşitli tarikat yapılarında kadınlar nasıl konumlanmışlardı? Ya da İslam mistisizminin Tanrı'nın celal yüzünden ziyade cemal yüzünü öne çıkarması birebir kadınlar açısından ne tür açılımlar sağladı, sağlayabildi? Az sayıda da olsa son derece önemli çalışmalar da var adım adım ilerleyen. Suraiya, Forohi, Modolin Zulfi, Leslie Pierce gibi araştırmacıların çalışmaları kadınların açtığı boşanma davalarına, yürüttükleri ticaret ilişkilerine, haremdeki yapılanmaya ama en önemlisi sıradan kadınların gündelik hayatına ışık tutuyor. Cemal Kafadar'ın gün ışığına çıkardığı Asiye Hatun'un mektupları kafamızdaki pasif tarikat ehli kadın modelinin hayli dışına çıkıyor. Ya da Margaret Smith'in kaleminden okuduğumuz Rabia, klişelerle yüklü filmdeki versiyondan çok daha derin ve radikal bir portre sunuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı farklı özneler açısından nasıl yaşanmış olabileceğine dair hali hazırda Çok çok az çalışma var elimizde. Oysa bugünkü dinamikleri değerlendirmekteki basiretsizliğimizin önemli bir sebebi tarihe dair cehaletimiz, yani talihsiz talihsizliğimiz. Geçmişteki çeşitliliklerin ayırdında olmamamız, bugünkü açılımları göz ardı etmemizi kolaylaştırıyor. Türkiye'de mikro tarihçilik ve kadın tarihçiliği alanında yapılan çalışmalar çoğaldıkça, geçmişin sandığımız, sanmak istediğimiz gibi yekpare olmadığını görmek durumunda kalacağız. O zaman İslam ve kadın gibi alabildiğine karmaşık ve dinamik bir konuyu aydınlatmaktan ziyade, genellemeler içinde boğmaya yarayan bir başlığı kullanmaktan da mümkün mertebe kaçınabiliriz belki de. Michigan. Narsistlerin aşkı. Erkeğin narsisti aşık olmaya görsün, ince ince incitir, zedeler sevdiğini. Yemeğine zehir karıştırır gibi. Aşkla, alkolle, meyveyle, şekerle damıtılmış ağullu kokteyller ısmarlar sevdiğini. Sevgili ya da eş, hangisi ise duruma göre bilmeden, hissetmeden her gün biraz biraz alır bu zehirden. Usulca olur tükenişi, sinsice gerçekleşir kişiliğinin ölümü. Her gün biraz daha kaybeder gücünden, tahayyülünden, gerçekleştirmek istediklerinden. Sevgili ya da eş bilmez ki erkeğin narsisti içine alır, usulca kurutur kadınını. Kendine bağımlı kılarak yapar bunu. Kendine danışılmadan yapılan her şeyi eleştirir. Bağımsızlığı sevmez. Ne var ki bağımsızlığı sevmediğini açlıkla dile getirmez. Tam tersine elbette diye gürler. Elbette kadının bağımsız isterim ben. Kendi ayaklar üzerinde dursun, vurdu mu inlesin çatır çatır. Ne var ki pratikte gündelik yaşamının rutininde ve iki kişilik hayatlarının mahremiyetinde birden tersine döner pusula. Erkeğin narsisti lafa gelince bağımsız kadın isterken pratikte hamur gibi alıp şekillendirdiği bir eş ister. Hamur parçası dillenirse, hele hele ona karşı gelip başına buyruk hareket etmeye kalkışırsa erkeğin narsisti sindiremez bu durumu, asabileşir. Anında tepki verir. Ama tepkisi de tıpkı hisleri gibi dolaylı ve maskelidir. Başka şeyleri bahane edip kavga eder. Oysa tek derdi iktidarının tanınmamasıdır. Kadının narsisti aşık olmaya görsün, ince ince incitir zedeler sevdiğini. Yemeğini zehir karıştırır gibi. Aşka, şekere, tarçına bulanmış ince kıyım zehirler ikram eder sofrada. Hiçbir lafını doğrudan doğruya söylemez. Hep bir dolaylılık vardır üslubunda. Açıklamalardan çok imalarla konuşur, soru sormaktan ziyade ağız aramaya alışkındır. Kadının narsisti yatırımcıdır, uzun vadeli düşünür. Spontanlıktan kaçınır ve risk almayı sevmez. Tartmadığı işe girmez. Kendi çıkarına uygun görmediği erkeğe pas vermez. Kadının narsisti arşivcidir, muhakkak biriktirir. Reçelcidir, turşucudur, kavanozcudur, meseleleri türlerine göre ayırıp sirkeleşene kadar bekletir ruhunun kavanozlarında, hafızasının güneş görmemiş kuytularında. Sonra mesela bir hadisenin üzerinden 5 ay ya da 2 sene geçmiş olsun, o pat diye açar bir kavanozu, masaya getirir o eski meseleyi. Meğer hiç unutmamış, meğer bunca zaman bu anı beklemiş, meğer pusuya yatmış bir av hayvanı gibiymiş, meğer daha nice nice kavanozları varmış kişiliğinin kilerinde, dizili öyle mutsuz mutsuz raflara. Birini sevdiğinize karar verdiniz diyelim, o noktadan itibaren akan sular duruyor. Bir dokunulmazlık, bir haklar ve tacizler silsilesi ediniveriyorsunuz kendi gözünüzde. Maşuk fethedilecek bir kaleye, yaşamda o kalenin etrafına kazılacak siperlere, dehlizlere dönüşüyor. Mevcut köklü çiftler arasında da farklı değil kalıplar. Kuşatma üzerine kurulu ilişkiler. Kuşatmanın esaret, esaretin mülkiyet el ele gittiğini bilmezden gelerek. Durumdan memnun olan nice kadın tanıyorum. İlk bakışta şöyle okumuş, böyle akıllı, öyle kendine yeten nice kadın. Ne gariptir ki kuşatıldıkça kendini emin hisseden, bağımlılıktan kuvvet devşiren. Durumdan memnun olan nice erkek tanıyorum. İlk bakışta şöyle açık fikirli, böyle duyarlı, öyle entelektüel, kuşattıkça kendini emin hisseden, başkalarının bağımlılığından kuvvet devşiren. Birbirlerinin gözüne sorgu lambası tutan ilişkiler bunlar. Sevilenin farklı, ayrı kişiliği olduğunu kabullenemeyen, kuşatmaya, ele geçirmeye ya da elde yok ya da elde yok etmeye dayalı sömürgeci aşklar. İlla ki seni biz altında ezmeye, berikine dair her şeyi bilmeye, her nevi bilgiler kırıntısını ele geçirmeye niyetli. Sevdiğin hiçbir yanının, hiçbir anının karanlıkta ya da gölgede kalmasına tahammül edemeyen, floresan lambası aşkla. Oysa çirkindir floresan. Çünkü çığırtkandır, işgalcidir. Ne bir esrarı vardır ne de adabı. Yekpare yayılmacı bir fethetme arzusudur. Totaliterdir. Tahakkümperverdir. Floresan aşklar zehirlidir, kurutur, köreltir, bitirir. Erkeğin narsisti terk edilmişse felaket. Hele bu şekilde aşktan düşmeye görsün. Hemen bir telaşla herkese duyur ilişkisinin bittiğini. Kendini aklayan, berikini suçlayan bir dizi açıklamaya beraber. Stratejik davranır, kime ne söyleyeceğini hesaplar, açıklar ve beyan eder. Resmi tarih gibidir, ister ki kendi yorumu kalsın ayakta, tutanaklarda, ortalıklarda, ister ki zeval gelmesin kendine, prestijine, erkekliğine. Erkeğin narsisti, bir ilişki biter bitmez derhal bir yenisine yönelir. Yalnız kalmaktan ödü patlar. Pohpohlanmadan, hayran olunmadan, bir başka bedenden enerji devşirmeden yaşaması imkansızdır. O yüzden vakit yitirmeden bir başka kadın bulur, mümkün mertebe bir öncekine nazaran bambaşka kumaştan dokunmuş bir kadın olur bu. Kadının narsisti terk edilmişse felaket. Hele bu şekilde aşktan düşmeye görsün, dinlenmeye, anlaşılmaya, onaylanmaya ihtiyaç duyar hemen. Başlar anlatmaya, ona, buna, karşısına çıkana, yakın bulduğuna seçici davranmaz. Asıl olan konuşmak, anlatmak ve aklanmaktır. Gevezeleşir, obsesifleşir, kindarlaşır. Yalnız kaldı, sık sık kilerine gider, tüm kavanozlarını elden geçirir, parlatır, açar, kapatır, asla unutmaz ve unutturmaz. Kafasında hayali intikam sahneleri tasarlar. Hep güzel ve bakımlı arzulanıstır bu sahnelerde. Kendini parlattıkça parlatır, cilalı bir elma gibi, uzak doğallıktan, sahicilikten. Aklı ve rüyaları hala eski sevgili ya da eş cezalandırmakla meşgul olduğundan, hemencecik yönelmez bir başka erkeğe. Kalabildiği kadar kalır post ilişki aşamada kavanozları arasında. Kadının ya da erkek pek fark etmez. Narsist aşık olmaya görsün, pahalı, ışıltılı ama aslında içten içe sevmediği bir oyuncak bulmuş, hırçın ve hırslı bir çocuk gibi alır kurcalar, bozar, parçalar, oyun nesnesini muhakkak yok eder berikini. Arizona. Kahve falı. Mekan ne kadar özenle seçilmiş ya da modern döşenmiş, bireyler ne kadar kadrince muktedir veya eleştirel aklın temsilcisi konumunda olursa olsun, hani neredeyse hiç şaşmaz uzun katmerli, yılan kavi sohbet ve afiyet akşamlarının, kolektif yemeklerin, entelektüel sohbetlerin illaki bir yerinde. Hani eninde sonunda çıkar kahve fincanları ortaya içilir, kahveler niyet edilir, agnostikmiş gibi, imanlıymış fark etmez. Birden anlamını yitiriverir terminoloji. Birden herkes eşitlenir inanç noktasında. Soğurken fincanlar ortamda, sohbette usuldan değişir. Telvenin akışı kadar ağır, aksak bir tempoyla. Daha az evvel nice kallavi konularda dem vurabilen, toplumsal düzeni olmayan nizamı, statükoyu ve açılımlarını elinde neşter, dilinde acımtırak bir tat, soğukkanlılıkla kesip biçen aydınlar, aydın insanlar birer birer yalnızlıklarının farkına varmaya başlayıp büzülürler kendi koltuklarında. Birdenbire çözümlenebilecek, analiz edilecek, akılcı önermelerle irdelenebilecek bir yapı olmaktan çıkıverir kainat dediğim. Kudretten hadde, bilgiden sezgiye, muktedirlikten mütereddidliğe geçiş anıdır bu. Daha az evvel dünyayı değiştirmekten bahsetmiş olabilirsin ama madem ki fal anı, yaklaşmaktadır. Birden kendiliğinden esas kainatın seni nasıl değiştireceğini fark edersin. Hayatın tekinsizliğini, bilinmeyeni ve belki de hiç bilinmeyecek olanları düşünürken yakalarsın kendini. Mistisizme açılan pencerenin önünde soluklanırsın içinde dırdır eden mantık beyin sesine inan. Entelektüel formasyonun lügatında kader kelimesine yer olmayanların kadere inanmaya en çok yaklaştıkları, belki de başladıkları andır kahve falına bakılma vakti. Akılcı yere sağlam basan aydınlanmacı bilinçli öznenin, öznelikten de bilincin güzergahından da uzaklaşmaya başladığı andır. Bilmem ki neyim, ne kadarı benim ellerimde, yani ne kadarı bana ait benim hayatımın. Alametler nasıl toplanır, nerelerden, işaretler, kerametler, daha az evvel koca bir toplumun akıbetine yön verebilecek, belki zaman zaman hükmedebilecek kudrette ve yetenekte olanların kendi hayatları karşısındaki acizlerini, çocuksuz şaşkınlıktan hissettikleri andır kahve falı bakılma zaman. Açılır fincan, soğumuştur yeterince, Bir sessizlik, bir saygılı bekleyiş fincanı ve kelimelerin tasımını elinde tutan muhterem zata. Türk aydının muazzam sentezidir kahve falı. Düşünmeden yapılan birçok adım gibi hesap kitaptan uzaktır, sahicidir, samimidir. Sırtını akışkan bir geleneğe yasladığı için sırtını akışkan geleneklere yaslamayan bir toplumda başka birçok şeyin aksine oturmuş, kendi kendini hazmedebilmiş bir sentez. Sanmam ki başka başka ülkelerde böyle sahneler olası olsun. Dünyanın kaç yerinde tanımı ve duruşu gereği aklı ve akılcı çözümlemeleri öne çıkaran okulmuş, seçilmiş aydın zümre, egosundan böylesine hızla sıyrılarak, bir çocuk gibi kendisi hakkındaki kararların kendisi dışındaki mekanizmalar tarafından alınmakta oluşuna teslimiyet göstererek, ego dışına, akıl dışına, ben dışına kaya kaya, en nihayetli neredeyse mistik bir düzlemde durmayı, böylesine itirazsız kendiliğinden bile isteye kabul ve idrak edebilir ki. Bir İngiliz entelektüeli için rasyonalist, iyi eğitimli, hele hele sol damardan beslenmiş birisi mesela, tamamı analitik eleştirel konuşmalar ve yorumlarla örtülü, nezih bir akşamın sonunda masaya bir zar atmak, ya da bir tavuğun kanatlarını yolmak suretiyle ve çıkacak şekillerden ya da sayılardan hareketle falına bakma, baktırma ihtiyacı duymak pek de tasavvur edilesi bir şey olmasa gerek. Bir Alman eleştirmen ya da Amerikalı akademisyen içinde düşünemiyorum bu sahneyi. Sen tut saatlerce eleştir memleketin dış politikasını, sistemi vur yerden yere, insanların akıl almaz eğilimlerini irdele, sonra da akıl dışı bir mola ver. Otur yüreğin ağzında, heyecan içinde bir kahve fincanı etrafında bekle. Bekle ki neyse halin çıksın falin. Kahve falı deyip geçme. Zannımca kendisi mühim bir rolle sahiptir toplumsal ve bireysel sergüzeştimizle. Türk aydınının muazzam çelişkisi ve potansiyeli, kudreti ve korkuları kahve fincanında saklıdır. Kültürü akışkan ve esnek, katmanlı ve kompleksiz kılmayı sağlayacak çözüm önerileri de, kim bilir kahve falı ile fal öncesi rasyonalitemizi harmanlayabilen o muazzam kimyada barınmaktadır. İstanbul. 15. ayrımın sonu, sayfa 239.